Oysa adımız ve uyumlu için... Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor.
Evlatsın, babasın, abi, kardeşsin. Her ocakta tüter sevgin Mehmet'im. Sevgili nişanlı, belki de eşsin. Dünyada yok eşin, dengin Mehmet'im. Evlatsın, babasın, abi, kardeşsin. Her ocakta tüter sevgin Mehmet'im. Sevgili nişanlı, belki de eşsin. Dünyada yok eşin, dengin Mehmet'im. Kiminiz kıtada, kimisi perde. Huzur var, güven var olduğun yerde. Yeter ki mektup yaz, haber gönder de. Huzurla dolsun yuvan, evin Mehmet'im. Yeter ki mektup yaz, haber gönder de. Huzurla dolsun yuvan, evin Mehmet'im. Askerim yiğidim, aslan Mehmet'im. Tez dön de bağrıma, yaslan Mehmet'im. Askerim yiğidim, aslan Mehmet'im. Tez dön de bağrıma, yaslan Mehmet'im.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikte. Sayın Türk Yılmaz, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Bilmeceleri konuşacağız bugün. Çocukluğumuzun o önemli, o güzel ve gerçekten bence zihin çalıştırdığına, evet, ve önemli bir zihin aktivitesi olduğuna inandığım çok kıymetli, edebiyatımızın özel bir yerinde, evet, yer alan bilmeceleri konuşacağız. Ama Türk dünyasında da bildiğimiz kadarıyla bilmecelerin tamamını düşündüğümüzde çoğu benzerlikler de olduğunu, evet, görüyoruz. Evet. Tüm bu konuyla ilgili detayları sizden alalım. Öncelikle bilmece nedir diye soralım. İsterseniz kavramsal olarak başlayalım.
Evet, bilmece sadece Türk folklorunda değil, aslında dünya folklorunda da çok önemli bir tür. Ve en zengin türlerden biri, folklorun en zengin türlerinden biri. Varyantlaşmaya çok müsait. Sözlü gelenekte doğan ve yayılmaya müsait olan her tür gibi aslında. Dolayısıyla sabit bir türden değil, çeşitlemeleri olan, varyantları olan bir türden söz ediyoruz bilmece dediğimizde. Şöyle kısaca hemen bir tanımlarsak, çünkü bilmeceyi diğer soru türlerinden ayırt etmemiz lazım. Her soru bilmece değil. Yani bilmeceyi kendi içinde sınırlamamız gerekiyor. Şöyle diyelim, somut ve soyut birçok kavramla ilgili üstü kapalı bir soruyu bize böyle uzak yakın çağrışımlar yaparak, zihnimizde uzak yakın çağrışımlar sağlayarak düşünce ve dikkatimizi aksettiren ve karşılığını bulmayı hedefleyen, geleneğin gereği olarak böyle bir yarışma, bir oyun, bir aktivite, bir iş sırasında, bir imece sırasında belki sorularak, işlevsel olarak da kendini gösteren bir tür. Hı hı. Dolayısıyla hani bir matematik sorusundan farklı ya da ne diyelim bir bulmaca sorusundan farklı. Bir kere gelenek lazım bunun için. Yani her soru bilmece değil, bilmecenin geleneksel bir soru olması önemli. Dolayısıyla da böyle bir sınırlaması var bilmecenin. Dediğimiz gibi Türk dünyasında da tabii bu türden söz ediyoruz. Sadece Anadolu sahasına özgü bir tür değil. Ama onlar da biraz isimler farklı. Biz bilmek fiilin kökünden bilmeceyi türetmişiz. Onlarda da daha çok tapmak fiilinin kökünden tapmaca fiili daha yaygın ya
tapmak
da ismi
bil
yaygın.
Anlamına
evet,
geliyor.
Evet, tapmak tam olarak bizdeki bilmenin karşılığı. Mesela birkaç örnek vereyim hemen. Mesela Altaylar tabıskak diyorlar. Azeriler tapmaca diyorlar. Tabii bunun türevleri var ama ben şöyle hemen hızlıca geçiyorum. Başkurtlar yine yomak ya da tabışmak ismini veriyorlar. Karaçay Malkarlar'da çok değişik Elbergen Comak diye bir isim veriyorlar onlar. Evet, Karakalpaklar, Özbekler, Cumbak, Cumbak gibi böyle değiştirerek söyledikleri isimler var. Aslında Türkiye Türkçesinde de sadece bilmece yok. Farklı kullanımlar da var. Onları da mesela birkaç tane söyleyelim. Mesela sadece bilmece demiyoruz. İşte asal diyoruz, asal sorma diyoruz, bağlama, bilmece, söyleşme, gazelleme, fıcık gibi böyle çok yöresel isimleri de var bilmecenin. Yani başka isimlerle de karşımıza çıkabiliyor bilmece. Bu bakımdan hem terim olarak çok zengin hem de üretim olarak, ya yani ürettiği tür olarak da çok zengin bilmeceler. Şimdi nasıl bir tür, ondan birazcık daha böyle söz etmek istiyoruz. Belki o tanım yeterli olmamıştır. Bir kere dediğimiz gibi geleneksel bir soru. Bu özelliği dediğim gibi onu soru ve karşılığı bilinmek üzere sorulan her şeyden ayırt ediyor. Mesela edebiyatımızda, aşık edebiyatında ve divan edebiyatında muamma ve lugaz diye iki tür var. Onlarda da bir soru esas aslında. O türün doğuşu da bir sorudan kaynaklanıyor ama yine de bilmeceden farklı. Dolayısıyla hani bilmecenin geleneksel olması, onu biçim, bağlam, işlev, zaman bakımından böyle bir geleneksel bir yapının içine sokuyor. Mesela rastgele bilmece soramayız. Hadi gel sana bir bilmece sorayım gibi bir yaklaşımımız olamaz gelenekte.
Bulamayız da aslında, o kadar kolay da cümleler bir araya gelmez. Hep programın başında söylediğim gibi bir zihin ürünüdür de aynı zamanda.
Gerçekten öyle. O yüzden hani onun bir bağlamı olmalı. Hani fıkrayı belki pat diye anlatabiliriz ama hani böyle aklımıza bir geldiği anda. Bilmece için biraz daha böyle geleneksel bir ortamın olması. İki grubun belki karşılıklı olması.
Bir yarış da var
tabii,
aslında
tabii,
değil
tabii.
mi?
Güzel. Orada zihni muhakeme ettirecek bir sürü soru soruluyor. Dolayısıyla bir grup lazım. Bu bir yarışmaya da dönüşebilir, bir oyuna da dönüşebilir. Tabii biz bilmeceyi bugün daha çok eğlence ve bu yönüyle ele alıyoruz ama bilmecenin ilk doğduğu zamanlardaki işlevi bunun çok daha üstündeydi. Mesela ülkeler savaşabiliyordu bilmece sordukları bilmecelerin karşılıklı cevapları bilinemiyorsa. Evet. Ya da ölüm cezasına çarptırılan birisi sorulan bir bilmecenin cevabını bildiğinde ölüm cezasından kurtulabiliyordu. Ya da bilmeceyi soramayan bir damat gelinin yanına oturamıyordu. Yani böyle bir...
Bu Türkiye, evet, Anadolu coğrafyasında mı yoksa Türk dünyası
genel olarak bütün toplumlarda bilmecenin bugünkü işlevlerinden çok daha önemli, çok daha hayati işlevleri olmasına tanık oluyor bu söylediğim cümleler. Tabii Anadolu sahasında da bu tip uygulamalar var ama genel olarak bunu söylemiş olalım. Dediğim gibi soru olmakla birlikte sadece aynı kültürel çevreye mensup kişiler tarafından soru olduğu biliniyor. Şimdi bizim bilmecelerimizi biraz sonra örneklendireceğim. Çoğu aslında soru cümlesi bile değil. Bir düz cümledir ama biz onu bu geleneğe mensup kişiler olarak bilmece olduğunu biliriz. Yani düz soru cümlesi olmadığı halde o cümle bize soru olarak yansır. Bilmecenin böyle çok gerçekten o küçücük yapısı içerisinde çok ilginç özellikler saklıdır. Ve biz bunları farkında olmadan biliyoruz. Ben şimdi böyle söylüyorum ama siz zaten bunu biliyorsunuz. Mesela dinleyicilerimiz de mutlaka biliyorlar. Bilmeceler tabii pek çok böyle sanatı da içinde barındırıyor. Şimdi bir bilmece soruyoruz mesela. İçerisinde mübalağa sanatından tutun, abartıyoruz. Hı hı. Değişik şeyler, istiareler kullanıyoruz, farklı benzetmeler yapıyoruz. Yani sorduğumuz nesnenin sadece o şekilsel özelliklerinden hareketle değil, biraz daha böyle
mecazi,
mecazi anlamlarıyla onu sormaya çalışıyoruz. Dolayısıyla söz sanatlarının da çok yoğun olarak evet. görüldüğü bir tür. Sözlü yaratılıyorlar. Geleneksel icrası da tabii ki sözlü. Dediğim gibi böyle karşılıklı gruplar arasında gerçekleşiyor. Ve değişmez bir şekli yok. Yani sözlü kültür ürünlerinin hepsinde olduğu gibi bilmecenin de böyle varyantlaşabilen, mesela uyağı aklımızda tutarsak önüne başka şeyler getirip başka şeyler de sorabiliriz. Böyle esnek bir yapısı var.
Ama uyak da hep gördüğümüz kadarıyla o bilmecenin sanki olmazsa olmazı değil
şüphesiz,
mi?
Şüphesiz tabii. Zaten onu böyle ahenkli, şiirsel bir üsluba sokan o uyağı. Hı hı. Ama hani çok becerikliysek, çok yetenekliysek bu konularda o uyağın başına farklı şeyler getirip oraya de böyle bir farklı soru şeklinde de sokabiliriz.
Evet.
Bu bakımdan da biraz bize esnek bir tür olarak görünüyor. Dediğim gibi üslup konusunda yani soru ifadeleri yer almayabilir. Böyle yani doğrudan soru cümlesi olanlar da şüphesiz var ama bizim bilmecelerimizin çoğu düz cümle ama soru olduğunu anlıyoruz onların. Böyle bir özelliği var. Dili çok sade bilmecelerin. Herkes anlıyor. Hiç kimse zorlanmıyor. Belki cevabını bulmakta zorlanıyoruz ama bilmeceyi çok rahatlıkla anlıyoruz. Bir zeka oyunu hiç şüphesiz. Bazı bilmecelerin böyle müstehcen bir kimliği varmış gibi görünüyor ama hiç cevaplarının öyle olmadığını biliyoruz. Bu da bilmecenin söz sanatı olarak ne kadar aslında hünerli bir yapısı olduğunu evet. gösteriyor bize. Bu tip özellikleri var bilmecelerin. Başka mesela doğuşuyla ilgili belki birkaç cümle söyleyebiliriz. Yani bilmece bilmece olarak mı doğmuştur? Direkt böyle birbirimize soru soralım, zekamızı muhakeme edelim falan diye mi soruluyordu acaba diye.
Öyle mi
soru
acaba?
Gelebilir
aklına. Öyle mi acaba?
Öyle değil. Yani bilmeceleri bugünkü haline alması tarihsel süreç içerisinde biraz zaman almış tabii ki. Bilmecelerin doğuşunu sağlayan şey sembolik dil aslında. Tabii biz bugünkü dünyayı algılama vizyonumuz, bilgimiz, işte bilginin en yoğun olduğu dönemi yaşıyoruz. Elektronik kültür çağını yaşıyoruz biz. Dolayısıyla hani her şeye hakimiz ama ilkel dönemin insanını düşündüğümüzde onların dünyayı algılama güçleri çok sınırlı ve olup biten her şeyle ilgili farklı bir algılama biçimleri var. Mesela onlara göre doğadaki her şeyin bir ruhu, dolayısıyla bir sahibi var. Yani mesela rüzgarın bir sahibi var. Yani rüzgar sadece rüzgar değil, o bir ruh. İşte toprağın bir ruhu var. Dolayısıyla doğayla da böyle bir mücadele halinde olduğu için ilk insan, o ruhları kızdırmamak, o ruhları kırmamak, incitmemek için çoğu kere adlarını söylemekten sakınıyorlar. Ve bu adlarını söylemeden sembolik olarak başka bir isim bulma gayreti aslında bilmecelerin ilk ortaya çıkış şekli.
İlginçmiş.
Tabii o zaman ona bilmece demiyoruz ama bir sembolik yapı evet. var yani orada. Biz aslında bugün bunu hala söylüyoruz. Türkçede de mesela yerin kulağı var ifadesi. Bizim bu animistik anlayışın hala dilimizdeki uzantılarından biridir. Yerin kulağı yoktur ama biz çok arkaik bir bilgiyle bunu söylüyoruz. Biz belki onu başka mecazi anlamda kullanıyoruz ama çok enteresan değil mi? Yerin kulağı
evet,
vardır,
evet,
rüzgarın
evet.
ayağı vardır,
evet.
güneşin gözü vardır demek gibi bir şey
evet.
bu aslında. Bu bakımdan hani dilimizde aslında bunu hala bu animistik anlayışı bir biçimde yaşattığımızı da düşünüyorum. Bu sembolik dilin başka tabii kendini gösterdiği yerler var. Mesela özellikle geleneksel yapının muhafaza edildiği yerlerde kadın erkek ilişkilerinin açık bir dille gerçekleşmediği zamanlarda kadınlar özellikle eşlerinin ve akrabalarının, eşinin akrabalarının adını söylemekten, adını söyleme konusunda yasaklanıyorlar. Mesela diyelim ki eşinin erkek kardeşinin adı Aydemir. O kadının Ay ve Demir ismini söylemesi yasak. Hatta bunların eş anlamlarını söylemesi bile yasak. Dolayısıyla onun yerine başka bir şey bulmak zorunda. Yani o lügat kendiliğinden gelişiyor. O yasaklar da biraz bu sembolik dili oluşturuyor. Bu tip şeyler, çabalar, uğraşılar işte bilmecenin tohumlarını atmaya başlıyor.
Gerçekten çok ilginçmiş. Evet. Hiç düşündüğüm gibi değilmiş. Doğrusunu evet, söylemek gerekirse.
Evet, çok enteresan bir çıkış noktası var. Tabii biz bugün onu başka bir şeyle, artık başka bir işlevle kullanıyoruz.
Evet, şimdi Türk dünyasında da var dedik ama örneğin evet. Benim ilk aklıma gelen bilmece, işte bilmece bildirmece, dil üstünde kaydırmaca, el evet. üstünde kaydırmaca. O dediğiniz gibi sözler değişebilir. Evet. Bunun gibi örnekler vermenizi rica etsek. Türk dünyasında da aynı mı? Yoksa hani değiştirilerek mi söylenmiş?
Şüphesiz farklı bilmeceler de var ama biz Türk dünyasında yaptığımız bir çalışmada Türkiye Türkçesinde söylenen bir bilmecenin diğer Türk lehçelerinde de karşılıklarını aradık ve bu şekilde ortak 800 tane bilmece bulduk. Yaklaşık 800 tane bilmece
az
var.
Değil
ortak,
aslında, değil
çok
mi?
Zengin bir hazine. Evet. Dolayısıyla çok benzer. Nüansları var ama cevapları aynı, zihnin işleyiş biçimi aynı, soru sorma şekli aynı. Hemen örnek verelim. Mesela dam üstünde yarım ekmek diye bir bilmecemiz var. Anadolu sahasında sorulan bir bilmece. Hemen size sorayım belki birkaç
düşünüyorum. Siz sorduğunuz andan itibaren evet. düşünüyorum ama.
Bunun cevabı
kiremit falan değil mi? İşte hemen ay. Çünkü ilk akla gelen evet. kesinlikle olmuyor bilmecelerde. Evet, evet. İlk akla direkt somut bir şey geliyor ama evet. halbuki apayrı.
Bambaşka bir şey soruyor. İşte biraz düşünmek, biraz böyle zihni kurcalamak lazım. Ve bu bilmecenin neredeyse 33 lehçede aynı şekilde karşılığı var. Hemen bir iki tanesini örneklendireyim. Afgan Türkleri diyor ki yük üstünde yarım nan. Ya da işte Balkan Türkleri aynı şekilde bizim gibi söylüyorlar. Başkurtlar diyorlar ki öyüm tübehende yartı ikmek. Yani tam olarak bunu evet. söylüyor aslında. Bunun gibi belki bir örnek daha verelim. Ağır halıyı silkemedim, ufak taşı dökemedim diye yine Türkiye Türkçesine sorulan bir bilmece var.
Sakın bana sormayın. Bilmece konusunda çok başarılı değilim galiba.
Gök ve yıldız, ağır halıyı silkemedim, ufak taşı dökemedim. Hmm. Bunun da bütün lehçelerde neredeyse karşılığı var. Dediğim gibi süremiz çok sınırlı olduğu için 2-3 evet. örnekle evet. geçiştiriyorum ama gerçekten çok zengin. İnşallah bununla ilgili çalışmamız yayınlandığında dinleyicilerimiz daha fazla örnekle karşılaşıp bu dünyanın ne kadar zengin olduğunu ve Türk dünyasının bu noktada da ortaklıklarını görüp okurlar ve mutlu olurlar.
Gerçekten çok ilgi çekici bir konu. Özellikle çocuklarımız çok sever ama siz öyle zannetmeyin. Emin olun büyüklerin de çok ilgi alanında olan
bence
bir
de öyle.
Konu.
Evet.
Sizdeki demek bu kadar önemsemişsiniz.
Evet,
ve
evet.
bunun üzerine doktora yapmışsınız. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız
ben
için.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Doktor Öğretim Üyesi Dilek Türk Yılmaz bizlerle birlikteydi. Bilmeceyi konuştuk. Hem Anadolu coğrafyası hem de Türk dünyasında bilmecenin nasıl bir tür olduğunu, karşılığı nedir, nasıl doğmuştur örnekler de verdik birkaç tane sizlere. Kendisine bize bu güzel bilgileri ulaştırdığı için çok teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor. Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon attığımızda Eski İstanbul'u Ağaçlar kitabının yazarı Volkan Yalazay var. Sayın Yalazay, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Merhaba.
Öncelikle emeğinize sağlık. Gerçekten çok güzel bir kitap. İstanbulluların değil yalnızca aslında tüm Türkiye'de ağaç meraklılarının, yeşil meraklılarının ilgi duyacağı bir kitap olmuş. Merak ettikleri bir kitap olmuş. Emeğinize sağlık. Fakat hani kitaba geçmeden önce biraz sizi tanıyabilir miyiz? Bildiğimiz kadarıyla siz yıllardır aslında zaten bahçeyle, botanikle, ormanlarla, ağaçlarla ilgileniyorsunuz, öyle değil mi? Biraz sizi tanıtalım dinleyicilerimize.
Evet, evet. Önce teşekkürler övgülerinizden dolayı. Ya aslında botanikçi değilim yani. Üniversitesini okumadım. Alaylı botanikçiliğim. Hı hı. Sanat okurken bir yandan da ilgi canlıydı. Orman Fakültesi benim ikinci üniversitem gibi oldu. Yani sanat eğitimi alırken bir yandan da Orman Fakültesi'ne gittim, geldim. Kitaptan okudum ders kitaplarını. İlgi zaten vardı. Bunu geliştirdim kendimce. Hı hı. Yaşlı ağaçlar, anıt ağaçlar özel ilgi alanım oldu bir süre sonra. Zaten çocuktan gelen de ilgi
merakınız
vardı.
Merakınız vardı.
Vardı vardı. Evet, her zaman. Sonra kitabın serüveni başladı.
Evet.
99 yılında diyeyim.
99 yılı, yıl 2019, 10 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Nasıl geçti bu süreç, bu ağaçları nasıl tanıdınız ve bize anlattınız?
Aslında 20 yıl.
Aa, bir dakika, hesaplayamadım mı? 2009-2019.
Yok, 99. 1999.
Aa, 99, çok özür dilerim. Tamam, 20 yıllık bir süreç.
Evet, yani aslında kitap fikri önce yoktu. Yalnızca ağaçları ziyaretlerle başladım. Çelik Gülerşen'in aynı konuda bir kitabı vardı. 68 yıllarında yapılan bir çalışmanın ürünü olarak. Hı hı. Eski bir çalışma. Ona ulaştım. Sonra Orman Fakültesi'nden bazı hocaların envanter çalışmaları vardı. Onlar elimde, dolaşmaya başladım İstanbul'da. Gördüklerimi belgeledim. Fakat sadece ilgi ve sevgiyle, yani bir kitap fikri henüz yok, hı hı, o dönemde. Fakat ağaçlar çoğaldıkça envanterde olmayan pek çok ağacı da bulunca yavaş yavaş mayalandı kitap fikri. Gördüm pek çok ağacı o sırada, yani bilgilerini aldım, fotoğraflarını çektim, yazılarını yazdım. Hı hı. Bu arada pardon, sesimi eko olarak duyuyorum.
Siz lütfen devam edin, biz sizi duyuyoruz.
Duyuyorsunuz, peki. Arkasından da yazılar öyle çoğaldı ki baktım elimde 2500 sayfayı bulan bir bavul dolusu bir şey var. Yani ansiklopedi deseniz değil, kitap deseniz hiç değil. Onları daha sonra biraz kırpmak gerekti. Seyrettim, azalttım. İşte 480 sayfayı düşürünce artık adına kitap diyebileceğiniz bir şey çıktı.
Estağfurullah, emeğinize sağlık. Biraz o ağaçları anlatır mısınız bize? İstanbul'da nerelerde görebiliriz bu anıt ağaçları?
Anıt ağaçlar, isterseniz kısaca bahsedeyim ben. Yani anıt ağaç nedir veya ne diyebiliriz?
Lütfen.
Baktığım baktığımızda Anıtaş, bugün Anıtaş olarak tanımladığımız ağaçların bir arketip olduğunu çok rahat söyleyebiliriz. Yani eski toplumlarda kutsal sayılan ağaçlar onlar. Yaşlı ağaçlar, devasa görünüşlü ağaçlar, yalnız başlarında bulunan ağaçlar veya bir şamanın diktiği, düşünülen diktiği ağaçlar. Altında evliyanın, ermişin yattığı, bilinen veya düşünülen ağaçlar. O devirlerden bugüne kutsal görülmüş ve korunan ağaçlar olarak ayrıcalıklı ağaçlardı. Hı hı. Bugün de tabii toplumsal çözümlenmeler, dediğim kültürel erozyon bir şekilde korunmaları tehlike altına girdiğinde de biliyorsunuz yasalar ön plana çıkıyor ve yasalarla korunmaları gündeme geliyor. Hı hı. Aslında anıt ağaç tanımı biraz da onların bilimsel tespitlerini ve korunmalarına yönelik bir gelişen bir kavram desek herhalde yanlış olmaz. Ama yani biliyoruz ki sadece kanunlar onları korunmakta çok yetersiz. Toplumsal olarak bir içselleştirme ya da özümseme olmadan onları korumalı aslında tam olarak mümkün değil. Biraz da kitabı da bunları düşünerek yani yalnızca bilimsel envanter bakımından değerli çalışmalar yerine biraz daha geriye çekilerek toplumsal yapıdaki yerleri, kültür içindeki yerleri, sanattaki yerleri ki sonsuz açılımları var. Tüm bunlara bakarak biraz da onları ortaya çıkarmak ve hatırlatmak istedim.
Hı hı. İyi ettiniz. Şimdi o zaman şöyle biraz İstanbul'da gezelim. Nerelerde görürüz bu ağaçları? Yani her alanda, her gittiğimiz yolda biz tabii etrafımıza hepsine ağaç olarak bakıyoruz ama anıtsal özelliği kazanmış olup olmadığını çoğu zaman anlayamıyoruz. Biraz evet, siz bizi bilgilendirin lütfen bu konuda.
Tabii yani anıt ağaçlar öncelikle bir görsel heybet çok ön planda oluyor. Zaten diğerlerinden ayrılan önemli bir göstergesi bu. Hı hı. Oldukça yaşlı olmaları ve alışılmışın dışında bir heybete sahip olmaları. Onun dışında başka tarihsel bağlantılar da olabilir. Tabii ki baktığımız zaman kesin olarak anlayamayız ama aşağı yukarı konuyla biraz ilgilendiğimizde ayrıntına varabiliriz. Hı hı. İstanbul'da nerelerde var desek, tabii kırsal İstanbul'da da var. Yani yöresel kültürde korunarak bugünlere gelebilen pek çok ağaç var. Onun dışında İstanbul'da tarihi yarımada çok değerli bir bölge. Hı hı. Farkındaysanız aslında kültür içinde korunan bölgeler bu ağaçların da doğal olarak korunduğu yerler olarak karşımıza çıkıyor.
Evet.
Mesela cami avluları olabilir, saray avluları olabilir, eski mesire yerleri, onun dışında çeşme veya ayazma bahçeleri, meydanlar, mezarlıklar, korular. Bu tip yerler yaşlı ve anısal diyebileceğimiz ağaçların daha sık rastladığımız yerler.
Hı hı. Peki adalarda var mı?
Var tabii, adalarda da var. Büyükada'da olsun, Kınalı'da, Burgaz'da, aşağı yukarı bütün adalarda yer bulmak mümkün. Hı hı. Yine Boğaziçi hattı çok önemli bir bölge. Tarihi Yarımada'nın dışında yine Karşıyaka'da, Anadolu yakasında Kadıköy, yani Boğaziçi haricinde Kadıköy'den başlayıp Marmara hattında ilerleyen güzergahta da çok yaşlı anıtsal ağaçlarla karşılaşabiliyoruz.
Hı hı. Anladığım kadarıyla tarihi dokusu, sizin de bahsettiğiniz gibi tarihi dokusu bir yerin ne kadar yüksekse anıt ağaç varlığı da o kadar fazla.
Evet evet, çünkü insanlar o yerde hem korunmuş, doğal olarak korunarak gelmiş bu ağaçlar. Bir de bu kültürel mekanların yoğun olduğu yerlerde yine yeşillendirme ihtiyacı, ağaçlara daha fazla verilen önem her zaman vardı.
Hı hı.
Dolayısıyla o doku içinde doğal olarak yer ettiler ve korunarak bugünlere de gelebildi o ağaçlar.
Evet, siz kitapta bu ağaçları öykü tadında okuyanlarla buluşturuyorsunuz. Şöyle çok kısa da ondan bahseder misiniz? Nasıl bir kurgu yaptınız?
Kurgu şöyle... Önce kitabın ilk sayfaları ki 100 sayfaya yakın bir bölümü anıt ağacın geçmişteki, günümüzdeki yerini irdeleyerek ilerliyor ilk kurguda.
Hı hı.
Sadece İstanbul değil, o noktada başka yerlerde de geziler oluyor haliyle.
Hı hı.
Daha sonra İstanbul başlıyor. Günümüze yetişemeyen, çok önemli olan ve yurt dışında da pek çok seyahatnameye konu olmuş ağaçlar var. Onlardan bahsediliyor. Arkasından da türler, ağaç türleri olarak bölümler var. Mesela evet. Çınarlarla başlıyoruz. Daha sonra diş buda, ıhlamur derken pek çok türde ağaç arka arkaya diziliyor. Her ağaç kendi içinde yine belli bir güzergah izlenerek İstanbul'a bir tur yapar gibi bölüm sonlanıyor.
Evet. Tekrar programın başında söylediğimi sonda ineleyim. Emeğinize sağlık. 20 yıllık bir süreç bu kitapla taçlanmış. Gerçekten çok da ihtiyaç duyulan bir kitaptı İstanbul için.
Çok
çünkü İstanbul gibi kıymetli bir şehir ve böylesine tarihi dokusu içinde barındırmış olan bir şehrin anıtsal ağaçlarının varlığı evet biliniyordu ama bunların bir kitap içinde toplanmış olması da çok kıymetliydi. Emeğinize sağlık gerçekleştirdiğiniz için de tüm okuyucular adına, tüm dinleyicilerimiz adına teşekkürlerimizi sunuyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Bir dakika daha vaktiniz var mı?
Buyurun lütfen.
Kitap biliyorsunuz İstanbul'la ilgili. Fakat Ankara'dan çıkması farklı bir hoştu. Çünkü İstanbul, şu an İstanbul'da yaşamıyorum. Çanakkale'deyim. Hı hı. Fakat İstanbul'da birkaç denemem olmuştu kitabın baskısıyla ilgili. 3 veya 4 yerde görüştük. Sonuç alamayınca göç zamanı başladı. Başka tarımsal faaliyetlere girince kitap kenarda kalmıştım. Hı hı. Daha sonra Ankara'dan Kırsal Çevre ve Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği derneğinden iki arkadaş, Ahmet Hoca ve Salih Hoca, kitabı gördüler, beğendiler ve arkasından bastırmaya yardımcı olacaklarını söylediler. Bu niyetlerini anlattılar. Arkasına kitap Ankara'dan basılmış oldu. Onlara da buradan çok teşekkürler. Çalışmalarını desteklediğiniz için de ayrıca mutlu ve gururluyum.
Biz de size çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, kitabınızı anlattığınız için. İnşallah devamını diliyoruz başka şehirlerimiz için de.
Tabii, çok teşekkürler, sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Eski İstanbullu Ağaçlar kitabının yazarı Volkan Yalazay telefon hattımızın diğer ucundaydı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Kimi her taraf kara, bu yollar seni başlar dünya o yani güneş oyalar mal boya, yoksa bu deniz uçar bir zülmet gece deniz kaçar. Gel ey sen, gel ey sen. Başlar dünya oya ne güneş oya, her mal boya, yoksa bu deniz uçar bir zülmet gece deniz kaçar.
Sözcükler. Hayatın Sesleri Sihirli Sözcükler köşemizde devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlata bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş buldum.
Deyimlerin hikayelerini merak ediyor musunuz? Tam da şimdi Hayatın Sesleri'nde.
Evet, bugün deyimlerin hikayeleriyle birlikte geldik. Çünkü günlük hayatımızda konuşurken kullanıyoruz ama belli anlamlara karşılık geldiğini de biliyoruz. Ama bazen o deyimlerin doğuşu başka bir anlamdan beslenerek doğuyor. Biz anlamlarını değiştirmiş oluyoruz. O yüzden hikayelerine bakmak hem anlam dünyamızı zenginleştirdiği için iyi bir şey, hem de deyimi üretmek bir dil için nasıl söyleyelim? Çok kolay bir şey değil. Kültür tarihinizde yoğrula yoğrula deyimler oluşuyor. O yüzden hikayelerini öğrenmek bir dilde neyin deyimleştiğini anlayabilmek için de iyi bir yol gösterici.
Yani neyin kalıplaştığını aslında,
evet,
değil
evet.
mi?
Evet evet. Nereden beslendiğiniz?
O zaman ateş pahasıyla başlayalım.
Başlayalım. Ateş pahası, paha sözcüğünden başlayalım. Paha sözcüğü pahalı dışında kullanılmıyor artık bizde.
Evet.
Günlük Türkçe'de pahalı dediğimizde.
Ya da paha biçilemez. Evet. Paha.
Aslında Farsça baha. Karşılığı, ederi demek. Sadece para anlamında da değil, bunu da söyleyelim. Bir bedeli anlamında da bir karşılığı, ederi. Giderek fiyat anlamında kullanılmaya başlanmış. Bize de öyle geçmiş zaten. Ateş pahası bir eski padişah ve köylü hikayesine dayandığı söyleniliyor. Devrim padişahı ava çıkar mahiyetiyle birlikte. Bir ceylanın peşine takılırlar. Fakat ceylan avcılardan ustadır. Kaçar da kaçar. Ormanın epey bir derinliklerine doğru giderler. geç bir vakit olmasına rağmen avı kaçırmamak adına peşinde devam ederler. Ama Ceylan kaçar ve padişah ve mahiyeti ormanın bir yerinde kalırlar. Yağmur da yağmaya başlar. Hava çok soğur ormanın içinde. İşte kendilerine ne yapacağız, nerede konaklayacağız, şuraya mı bir çadır otağı kursak, şöyle mi yapsak diye gezerken bir köylünün evine denk gelirler. Padişah der ki kim olduğumuzu söylemeyelim, Tanrı misafiri diyerek girelim kapısından, geceyi burada geçirelim, kimseye hitap etmesin. Hı hı. Böylelikle döneriz yarın, köylüyü de hem rahatsız etmeyiz hem de hani kendi güvenliğimiz açısından evet. da
çok rahat etrafa duyurmayız.
Dolayısıyla kapıyı çalarlar, Tanrı misafiri olarak girerler. Fakat köylü görmüş geçirmiş bir köylüdür. Sultanın sultan olduğunu anlar ama kendisine belli etmez. Çünkü kendileri söylemeyince açıktan bir söz söylemeyi uygun görmez. Ama ona göre bir hizmette bulunur sultan evinin misafiri padişah olunca. Genişçe bir odasının büyükçe bir ocağı vardır. Ocağın içine odunu yığar ve yakar harhar. O harlı ateş bütün günü dışarıda at üstünde avda geçirmiş olanlara çok iyi gelir. Özellikle padişaha. Padişahın yanındaki vekil hacı der ki memnun musunuz efendim ateşten, işte rahatınız yerinde mi? O da der ki çok memnunum, bu ateş nereden baksan 1000 altın eder. İşte ağırlanırlar, ev sahibi onlara bir takım evinde olan yiyeceklerden ikram eder. Ertesi gün gün ışır, hava berrak, yola çıkacaklardır. Vekil harç der ki işte sen bize bir hizmette bulundun, yemeğini de yedik, hakkını helal et ama biz sana 3-5 altın bir şey verelim. Köylü de der ki doğrudur, hakkımı helal edeceğim ama 3-5 değil, benim hakkım 1000 altındır. Bunun üzerine derler ki ne kadar büyük bir para, hani 1000 altını sen hayatında gördün mü acaba? Köylü der ki evimde sultan ağırladım, sultanın sözünün üstüne söz söylemek bana düşmez. Sultan ki 1000 altın demiş, ben artık başka bir fiyat belirtemem, paha belirtemem, ateşin pahası 1000 altındır diyerek 1000 altını almış ve sultanı da evinden ağırlamış. Bugün bizim ateş pahası dediğimiz şey aslında biraz da böyle bir hikayeden geliyor.
Güzelmiş ama.
Yani herhangi bir şeyi çok pahalı anlamında kullanıyoruz bugün. Ay, ateş pahası çok pahalandı. O ateş pahası aslında böyle bir ateş pahası. Yani ederinin çok üstünde beyan edilmiş bir bedele karşılık geliyor.
Evet, evet,
sultan çok... sözüdür, ben üstüne söz söyleyemem demiş. Bir başka deyimimizi paylaşmak isterim mümkünse. Bu da çok güzel. Bizim sanatla ilgili el basması sofra bezlerini dinleyicilerimiz bilirler. Anadolu'nun işte çeşitli desenleri, tercihen eskiye gidecek olursanız pamuklu beyaz örtünün üzerine ahşap baskılarla evet. baskı yapılır ve onlar da sofra bezi olarak kullanılır. Bugünlerde biraz daha turistik Hitit sembolleri kullanılıyor ve daha çok fabrikasyon ama hı hı. hakikisi basmanın ustasının kendi kalıplarını ahşaptan oyarak desenlerini oluşturduğu ve kumaşı gerip işte üstüne belli boyalarla baskı yaptığı, kök boyalarla baskı yaptığı bir tekniğe dayalı. Kalıbımı basarım şöyle bir hikayesi var. Her bir baskı o baskının sahibi olan ustanın imzası gibi aynı zamanda. Hatta kendi adının da içinde geçtiği ya da lakabının da ustanın lakabının da içinde geçtiği bir baskı kalıbı daha var. Kalıbımı basarım, biz bugünlerde yani işte sözüme çok güveniyorum, doğrusu budur hı hı. anlamında kullanıyoruz. Ama geçmişte özellikle ahilik döneminde basma ustaları kalfalarına ustalık verecekleri zaman yaparlarmış. Yani o kalfanın yaptığı işe o kadar güveniyorum ki ben ona kalıbımı basarım.
Evet.
Böyle bir tören var, seyran var. Diyorlar ki ustaya işte falanca kalfan için ustalık hakkı var mıdır? Vardır. Kalıbını basar mısın?
Basarım.
ve böylelikle işte çıraklık, kalfalık, ustalık devam ediyor. Kalıbını basmak buradan geliyor. Geçenlerde bir yerde öğrenme fırsatım oldu. Kastamonu'da 50 yıl önce 137 baskı ustası varken bugün sadece bir kişi kalmış.
Öyle mi?
Dolayısıyla da kalıbını basmak bugün biraz böyle bir argo gibi de algılanıyor deyim olarak. Ama maalesef çok farklı bir kültür tarihine dayalı kökeni var. Ve bizim özellikle çeviri yapılması gerektiği zaman bunları bilmemiz gerekiyor.
Evet.
Yani kalıbımı basarım biraz böyle bir sokak ağzıyla söylenmiş bir söz değil.
Ve kabadayı ağzıyla, evet, değil mi?
Tam tersine bir ustalıkla ilgili bir geçmişi var. Tabii günlük Türkçe'de kaç kişi bunun farkındadır ya da yazar bunun farkında mıdır onu ayrıca değerlendirmek gerek. Ama eğer bir kişi yazarsa farkına varmalı ya da çevirmense bunu biliyor olmalı. Bir diğer deyimimiz var. Bugünlerde Suriye'yi hep siyasetle ilgili konuşuyoruz. Hatta ben bu deyimle ilgili bakmak istedim. Maalesef ulaşamadım bile internet üzerinden, arama motorlarında çıkmıyor bile çoğu zaman detaylar. Çünkü günlük siyaset maalesef önde. Halep oradaysa Arşın burada. Geçmişte Halep pazarına gitmek büyük bir, nasıl söyleyelim, bir üstünlük göstergesi. Yani bugün dünyada nereyi görseniz, bilemiyorum tam karşılığı neresidir ama varsayalım işte New York'ta bulunmak gibi bir şey. Çünkü Halep pazarı öyle bir
çok
pazar
zengin
ki,
bir pazar.
Hem çok zengin hem çok kavuşma noktası, baharat, İpek yolunun, baharat yolunun, evet, kavuşma noktası, İstanbul'un küçük kardeşi Halep. Dolayısıyla da Halep'te bulunmak kıymetli bir şey bir tüccar için. Çünkü Halep'teyseniz, Halep'te bulunabiliyorsanız,
orada sergi açabiliyorsunuz, kıymetlisiniz.
Güçlü bir tüccarsınız, evet, demektir. Arşın'dan da bahsetmemiz lazım. Halep oradaysa Arşın burada demek için. Bir arşın çeşitli arşınlar var geçmişte. Çarşı arşını var. Mimar arşını var.
Çarşı, uzunluk ölçüsü,
evet,
aslında.
Arşın metre gibi, evet, söyleyebiliriz. Bir çarşı arşını bizim bir metreden küçük, 68 santime falan denk geliyor. Mimar arşını 75 santime denk geliyor. Bir de ipekli kumaşlar için yapılan bu endaze de denilen bir küçük arşın var. O da yaklaşık işte 65 santime falan denk geliyor. Halep'i görmek biraz önce söylediğim gibi bir üstünlük, bir tür ticari kariyer. Yine küçük bir kasabadan bir esnaf Halep'e düşmüş yolu nasıl olduysa. Geri döndüğü zaman memleketine Halep'e gitmiş olmaktan dolayı çok memnun. Ahaliyi etrafına toplamış, anlatıyor. Bir nevi av hikayesi gibi diyebiliriz dinleyicilerimiz, evet, için. İşte ben Halep'teyken şöyle yaptım, Halep'teyken böyle yaptım, işte Halep pazarında bunu yaptım. Bir koşmaca kovalamaca hikayesi anlatmaya başlıyor ve başlıyor anlatmaya, işte adam kaçtı. Peşinden ben koştum, şöyle bir zıpladım. Nereden baksan işte 3 arşın
Yol gitmişim.
Fakat 3 arşın yaklaşık 2 metre. Bakıyor ki ahali bunu kabullendi, arttırıyor. Diyor ki nereden baksan 5 arşın atlamışlığım var. 5 arşın yaklaşık 3,5 metre, hayal edebilirsiniz. Baktı ki ahaliden bir cevap yok. Yani bir şaşırma görmüyor. Gücünü topluyor, diyor ki sonra diyor adam köşeyi döndü. Ben de peşinden gittim. Nereden baksan 15 arşın atlamışlığım var diye. 15 arşın yaklaşık işte 10,5 metre gibi bir şey. Oradan biraz iş bilen birisi diyor ki sen hayatta 15 arşın atlayamazsın yani, anlatma bize boşuna. O da diyor ki hayır, atladım, Halep'te ben 15 arşın atlamışlığım var. O da diyor ki tamam, Halep oradaysa arşın burada, ölçmesi bizden.
Hadi atla.
Hadi atla. Halep oradaysa arşın burada, hala çok abartılı anlatılan ya da vaat edilen ya da uygunsuz bir takım, nasıl söyleyelim, neredeyse doğru olmayan, hadi söyleyelim, yalan ifadelere karşılık olarak kullanılan bir deyimdir.
Aslında çok da yanlış olarak kullanılmıyor şimdi.
Devam ediyor, evet. Halep oradaysa arşın burada, hala devam eden bir deyimimiz. Bir diğer deyimimiz var. Dolap çevirmek. O da konak geleneğiyle ilgili. Eskiden konaklarda özellikle haremlik, selamlık söz konusu olduğunda gönlünüzü birisine kaptırdığınızda açıktan görüşmeniz mümkün değil. Dolap dediğimiz şey bugünkü o dolap, açılır kapaklı dolap değil.
Dönen dolap, evet.
Servis aparatı diyebiliriz kabaca. İşte bir misafir beyefendi, genç bir beyefendi geldiğinde evin kızıyla haberleşmek isterse dolaba bir
mektup mu?
Evet, mektup, aşikane bir şiir, bazen lokum, bazen efendim işte bir çiçek koyması mümkün. Cevabında da yine uygun bir şekilde çiçekler de anlamlı. Uygun bir çiçek ya da işte güllü bir tatlı ya da örneğin bir yanık tatlı alması mümkün.
Senin için yanıyorum.
Evet, dolap çevirmek bugün usulsüz bir iş yapmak, bir kimseye çaktırmadan sistemi alt üst etmek vesaire gibi kullanılıyor ama aslında çok romantik bir deyim.
Evet. Eskisi gibi kullanılsa aslında ne kadar güzel anlamları varmış. Evet, kimi deyimler eskiden olduğu gibi yine hala aynı duygusuyla ve hissiyatıyla günümüze ulaşmış ama bazıları biraz dönüşerek gelmiş. Aslında deyimlerin de belki de o macerayı aşmaları gerekiyor ki günümüze kadar bir şekilde söylene
günümüzden
gelsinler.
Günümüzden ne geleceğe ne deyim kalıyor aslında ona da bakmak lazım.
O da çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Ateş pahası, dolap çevirmek, Halep oradaysa Arşın burada. Efendim bugün Sihirli Sözcükler köşemizde deyimlerin hikayelerini konuştuk. Dil ve iletişim uzmanımız Elif Berna Kutlu Atali, kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Ve böylelikle Hayatın Sesleri'nin de sonuna geldik. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Gökhan Polat ve mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında birlikte olmayı diliyoruz. Şimdilik hoşça kalın.
Adımız
Hayatın Sesleri.